T, R, nokta, W, I, K, I, P, E, D, I, A, nokta, O, R, G adresindeki Özgür Ansiklopedi Wikipedia'dan alınmış İstanbul Boğazı adlı maddeyi dinlemektesiniz. İstanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan su geçididir. Genel olarak Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultusunda uzanır ve İstanbul şehrini Avrupa yakası ve Anadolu yakası olmak üzere ikiye böler. Boğazın her iki yakasına yayılmış yerleşim bölgesine Boğaziçi adı verilir. İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı ile birlikte Türk Boğazları olarak adlandırılır ve Avrupa ile Asya kıtalarını birbirinden ayıran doğal sınırlardan biri olarak kabul edilir. 1 Mayıs 1982 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Liman Tüzüğü uyarınca İstanbul Boğazı'nın kuzey sınırı Anadolu Feneri'ni Rumeli Feneri'ne birleştiren hat, güney sınırı ise Ahırkapı Feneri'ni Kadıköy İnciburnu Feneri'ne birleştiren hat olarak belirlenmiştir. Boğaz'ın kıyıları tarih boyunca değişik uygarlıklara yurt olmuş, İsa'dan önce 685 yılında Megara'dan gelen Yunanların günümüzde tarihi yarımada olarak adlandırılan bölgede bir şehir devleti kurmasıyla gelişerek büyümüştür. Doğu Roma İmparatorluğu'na ve Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan ve günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kenti olan İstanbul'un simgelerinden biridir ve gerek kentin, gerekse ülkenin yurt dışı tanıtımlarında baş ögelerden biri olarak kullanılmaktadır. Uluslararası deniz taşımacılığının yapılabildiği en dar geçit olma özelliğini taşıyan İstanbul Boğazı üzerinde Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Asma Köprüleri bulunur. Bu köprüler İstanbul'un iki yakasını bağladığı gibi Avrupa kıtası ile Asya kıtası arasında birer geçiş noktası yaratır. İstanbul halk taşımacılığının kilit noktalarından biri olan Boğaz'da kıtalar arası ulaşım, deniz otobüsleri, yük, araç ve yolcu taşıyan feribotlar, şehir hatları vapurları ve yolcu motorlarıyla da desteklenmektedir. Halen yapımı sürmekte olan denizaltı raylı sistem tüp geçidi Marmaray projesi ile iki kıta arasında kesintisiz bir demiryolu hattı oluşacak ve Londra'dan Pekin'e yalnızca demiryolu kullanarak gitmek mümkün olacaktır. İstanbul Boğazı, Karadeniz'e kıyıdaş olan Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya ve Ukrayna için Akdeniz'e ulaşmanın tek yoludur. Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi ile birlikte İstanbul Boğazı'nın egemenlik hakları 20 Temmuz 1936'da imzalanan Boğazlar Sözleşmesi ile belirli kurallar ışığında Türkiye'ye verilmiştir. Bölüm 1. Adının kökeni. Boğaz'ın en eski yerleşimcilerinden olan Bizanslılar buraya Vosporos adını veriyordu. Bu sözcük inek ya da öküz anlamına gelen Vos ve yol geçit anlamına gelen Poros adlarının birleştirilmesiyle türetilmişti. Öküz ya da inek geçidi anlamına gelen Vosporos adını taşıyan Boğaz'a bu adın verilmesi Yunan mitolojisinde baş tanrı Zeus'un Io adında bir kıza aşık olması olayına dayanır. Hikayeye göre Io, nehirler tanrısı İnahos'un kızıdır. Tanrıların kralı olan Zeus, bu güzel kızı görünce ona aşık olur ve eşi Hera'dan gizlice onunla birlikte olmaya başlar. Bir gün Hera'ya yakalanmak üzereyken kendini bir buluta, Io'yu ise bir ineğe çevirir. Aldanmayan Hera, ineği hediye olarak eşinden ister. Onu Zeus'tan uzak tutmak adına Argos Panoptis adlı canavarın gözetimine bırakır. Ancak Zeus, Hermes'i yollayıp Argos'u öldürtür. Bunun üzerine Hera, ineğe dönüşmüş Yo'yu sürekli rahatsız etmesi için ona bir sinek musallat eder. Sinekten kurtulmak için var gücüyle koşan Yo, boğaza geldiğinde kendini boğazın sularına bırakır ve bu engeli yüzerek geçer. Kıyıya çıktığı yerde Keroesa adında bir kız çocuğu doğurur ve bu kız büyüdüğünde denizler tanrısı Poseidon ile evlenerek Bizas adında bir oğlan dünyaya getirir. Bu çocuk doğduğu yerde kendi adını verdiği Bizantiyon kentini kurar. Bu mitolojik öyküler hem İstanbul şehrine hem de Boğaz'a adlarını vermelerinden dolayı önemlidir. Boğaz'ın antik dönemde kullanılan adlarından olan Vosporus'un kökenine ilişkin ortaya atılan bir başka görüş de sözcüğün fosforos, Yunanca fosforos, fosforlu, ışık saçandan geldiği yönündedir. İstanbul Boğazı, Batı dillerinde hala bu ad ya da bu adın değişik biçimleriyle bilinmektedir. Eski Türk kaynaklarında ise İstanbul Boğazı'nın Halici Bahri Rum, Marmara Denizi Boğazı, Halici Bahri Siyah, Karadeniz Boğazı, Halici Konstantiniye, Konstantiniye Boğazı, Merecül Bahreyn, Mecmuaül Bahreyn, iki denizin birleştiği yer ve İslambol Boğazı gibi adlarla anıldığı görülmektedir. Bölüm 2. Oluşumu. Genel olarak İstanbul coğrafyası ve İstanbul Boğazı 4. jeolojik zamanda oluşmuştur. Ancak İstanbul Boğazı'nın nasıl oluştuğu sorusuna kesin yanıt verebilecek dünyaca kabul görmüş bir görüş yoktur. Bugüne dek yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda ağır basan kanı, jeolojik açıdan İstanbul Boğazı'nın deniz suları ile dolmuş bir fay çöküntüsü olduğudur. Buna göre İsa'dan önce 20.000 ila 18.000 yılları arasında buzul çağı sonlanmış ve dünyanın büyük bölümünü kaplayan buz kütleleri erimeye başlamıştır. Bin yıllarca süren bir erime sürecinin sonunda İsa'dan önce 8.000 ila 7.000'lerde Akdeniz'in suları ilk halinden yaklaşık 150 metre daha yukarı çıkmıştır. Deniz seviyesindeki bu büyük ölçekli artış nedeniyle Akdeniz'in suları Marmara'yı basmış, Marmara Denizi'nin suları da devam eden yükselmeler sonucunda Karadeniz ile birleşmiştir. Boğaz'ın derinliğinin kuzeyden güneye azalma göstermesi, geçmişte kuzeydeki bu yükseltilerin Marmara'nın sularına karşı bir set görevi gördüğü ve bunların deniz seviyesindeki yükselmeyle aşıldığı savını güçlendirmektedir. Ortaya atılan bir diğer görüşe göre ise İstanbul Boğazı'nın olduğu yerden çok eski çağlarda çok büyük bir akarsu geçiyordu. Başta Haliç olmak üzere bugün Boğaz içinde koy olarak beliren yeryüzü şekilleri o dönemde bu akarsunun kollarının ana suyla birleşme noktalarıydı. Buzul çağı bitip dünyadaki buzul çözülmeleri başlayınca tüm sular gibi bu akarsunun da su seviyesi yükseldi ve günümüzdeki biçimini aldı. Marmara Denizi'nin suyla dolarak Karadeniz'le birleşmesi olayı mitolojide bilinen ve kimi kutsal kitaplarda da yer alan Nuh tufanı ile de ilişkilendirilmiştir. Bu konuda da pek çok araştırma yapılmış ve 2001 yılında ABD'li araştırmacı Robert Ballard'ın bulgu ve savları büyük yankı uyandırmıştır. Çalışmaları 2001 yılı Mayıs ayında National Geographic adlı coğrafya dergisinde de yayınlanmıştır. Ballard'a göre buzul çağında Karadeniz, çevresinde verimli tarım alanları bulunan büyük bir tatlı su gölüydü. günümüzden 12 bin yıl önce başlayan buzul çözülmeleriyle birlikte ortaya çıkan sular, İstanbul Boğazı'nın güneyindeki engelin ardında birikmeye başladı. En sonunda bu engeli aşmayı başaran sular, muazzam bir hızla Karadeniz'e akmaya başladı. Bir tatlı su gölü olan Karadeniz'e tuzlu deniz suyu doldu ve bu süreç boyunca Karadeniz'in suları günde 15 santim kadar yükseldi. Su seviyesindeki toplam yükselmenin 150 metre olduğu kabul edildiğine göre bu süreç 1000 gün yani yaklaşık 3 yıl sürdü. Tufan savını savunan bilim adamlarına göre verimli tarım alanlarını ve göl çevresi yerleşimleri yutan bu olağanüstü su yükselmesi kuşaktan kuşağa Nuh tufanı olarak aktarılarak günümüze dek ulaştı. Bölüm 3. Su özellikleri. İstanbul Boğazı, tuzluluk oranları, su sıcaklıkları ve benzeri gibi birbirinden farklı özelliklere sahip olan iki su kütlesinin arasında yer alır. Karadeniz'deki tuzluluk binde 17-18 iken bu oran Marmara Denizi'nde binde 35-36 kadardır. İstanbul Boğazı'nın en tuzlu bölümleri ise Marmara Denizi ile birleştiği alanlar, özellikle de Üsküdar açıklarıdır. Boğazın tuzluluk oranları Yeniköy açıklarına kadar belirli noktalarda daha düşük değerlerle de olsa yüksektir. En düşük oranlar Karadeniz ile Boğaz'ın birleştiği noktadan başlayarak Beykoz açıklarına dek sürer. İstanbul Boğazı'ndaki tuzluluk değerleri mevsimlere göre önemli farklılıklar gösterir. İstanbul Boğazı ve Karadeniz'den daha tuzlu bir suya sahip olan Marmara Denizi'nden Boğaz'a giren suyun miktarı kışın artar ve bu da kış mevsiminde Boğaz suyunun tuzluluk oranını önemli ölçüde arttırır. Boğaz suyunun tuzluluğu havaların ısınmaya başladığı Nisan ayından itibaren azalmaya başlar. Tuzluluk oranları Haziran ayında en alt düzeyde, Kasım ayında ise en üst düzeyde seyreder. Boğaz içinde ve İstanbul Boğazı'nda genel olarak Akdeniz iklim özellikleri görülür. Yazların sıcak ve kuru, kışların ılık ve yağışlı olduğu Akdeniz ikliminin yanı sıra Karadeniz iklim özellikleri, Balkanlar ve Anadolu karasal iklimi de İstanbul Boğazı ve çevresinin su sıcaklığında etkilidir. Boğaz suyunun sıcaklığı genel olarak hava sıcaklığı ile aynı değerlerde seyreder. Alt bölüm 3.1 Akıntılar. İstanbul Boğazı, Tuna, Dinyeper ve Don gibi 3 büyük akarsu ve sayısız küçük su ile beslenen Karadeniz'in sularının tek çıkış yoludur. Ve Karadeniz'den Marmara Denizi'ne Boğaz aracılığıyla akan su miktarı yıllık 660 milyar metreküptür. İstanbul Boğazı, Karadeniz'den alçak, Marmara Denizi'nden yüksek bir konumda yer alır. Düzey farklılığı, Boğaz'ın başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında toplamda 40 santimi bulur. Bu nedenle Karadeniz'den Marmara Denizi'ne sürekli bir yüzey akıntısı vardır. Yüzey akıntıları, Boğaz'ın orta kesimlerinde en şiddetli duruma gelirler. Akıntı kuvveti, özellikle Kandilli açıklarından başlayarak güneye doğru saatte 5 kilometreyi bulan bir hızla güçlü bir biçimde devam eder. Yüzey akıntıları, en kuvvetli hallerini Karadeniz üzerinden gelen kuzey rüzgarlarının estiği dönemlerde alır. Olağan koşullarda 3-4 not olan akıntı hızı rüzgarlar ile beslendiğinde 7 nota kadar çıkar ve akış hızı hemen hemen bir nehir hızına ulaşır. Marmara Denizi'nin suyunun Karadeniz'in suyundan neredeyse 2 kat daha tuzlu olmasından dolayı bu iki denizin arasında büyük bir yoğunluk farkı bulunur. Daha tuzlu olan Marmara suyunun özgül ağırlığı Karadeniz ve Boğaz sularından daha fazladır. Bu nedenle bu iki su kütlesini bağlayan boğazda dip akıntıları oluşur. Bu akıntı türü boğazın 15-20 metre derinliğinden başlayarak derinliğin el verdiği ölçüde 45 metreye dek inebilmektedir. Boğazda kimi zaman da ana akıntının yol üstünde bulunan koy ve burunların kıvrımlarına giren suyun kıyıdaki kıvrımları izleyerek ters yönde akmasıyla da anaforlar oluşur. Bu anaforların ana yüzey akıntısına tekrar karıştığı noktalarda girdaplar görülür. Bu eğrimler denizciler arasında ayna olarak da adlandırılır. Oluşan anaforların büyüklüğü ve şiddeti ana akıntının günlük şiddetine doğru orantılı olarak artar. Boğazın ters akıntılarının yönü, büyüklüğü ve şiddeti hava koşullarıyla, özellikle de rüzgarlarla bağlantılıdır. Esen rüzgar, kıble ya da lodossa, anafor akıntısının eni 1 gomine kadar daralır. Güneyden esen rüzgarların çok kuvvetli olduğu zamanlarda, ana akıntı boğazın tamamını kaplayarak kuzeye yönelir. Üsküdar'ın kuzeyindeki koyda ters akıntı dar bir çizgide kuzeydoğu yönünde akar. Lodos esmesi halinde boğazın orta kesimlerine kadar ilerleyebilir. Beylerbeyi semtinin kuzeydoğusunda bulunan koyda, Vaniköy'deki koyda, Anadolu Hisarı'nda ve İstinye ile Bebek koylarının dış bölümlerinde kısa ters akıntılar vardır. Büyükdere koyunda yarım mil hızında bir ters akıntı kıyı şeridini izleyerek Poyraz yönünde Mesar burnuna dek çıkar. Bu burnun kuzeydoğusunda ise başka bir ters akıntı girdap oluşturarak Telli Tabya'ya ulaşır. Garipçe burnu ile Rumeli burnu arasında yer alan koylarda kuzey yönlü küçük çaplı ters akıntılar vardır. Selvi burnunun güneydoğusunda bulunan koyda ve İncirköy ile Beykoz limanlarının içinde bulunduğu Paşabahçe koyunda kıyıdan açıklara doğru büyüklüğü 4 gominaya kadar çıkabilen büyük anafor akıntıları vardır. Boğazda ters akıntı bulunan diğer noktalar Fil burnunun iki yakası, Keçilik koyu, Poyraz burnu, Umuryeri koyunun güney kesimleridir. İstanbul Boğazı'na özgü güçlü akıntılardan biri de Orkoz'dur. Orkozlar, başta Lodos olmak üzere, güneyden kuvvetli rüzgarların Marmara'nın sularını kuzeye yığmasından ötürü oluşur. Bu zamanlarda Boğaz'ın Marmara girişinde sular yarım metreye kadar yükselir. Bu olağan dışı yükselme, Boğaz'ın akıntı rejimini de değiştirir ve yüzeyde Orkoz adı verilen ters akıntılar oluşur. Bu akıntının hızı zaman zaman 6-7 nota kadar çıkar ve Karadeniz'den Marmara'ya olan yüzey akıntısının hızına erişir. Orkozlar yıl içinde birkaç kez görülür ve şehir hatları vapurlarının seferlerini iptal ettirecek kadar kuvvetli olabilirler. İstanbul Boğazı'nda oluşan üst akıntılar, orkoz ve kuvvetli rüzgarların neden olduğu ters akıntılar dışında, genelde kuzeyden güneye doğrudur. Boğazın keskin dönüşler gerektiren kıvrımlı yapısı da bu akıntılara eklenince, gemiler için İstanbul Boğazı en zorlu rotalardan biri haline gelir. Manevra yaparken boğazın karşı trafik şeridine savrulmak, arkadan gemiyi iten güçlü akıntı nedeniyle hızını alamayıp karaya oturmak, boğazdaki en yaygın kazalardandır. İstanbul Boğazı'nda kazaya uğrayan gemilerin çoğunlukla Karadeniz yönünden gelenler olmasının nedeni işte bu akıntılardır. Akıntılara karşı zamanında ve yerinde müdahalede bulunulmaması durumunda, yer yer kıyıda bile derinliği 10 metre olabilen boğazda, gemilerin evlerin içlerine kadar girerek karaya oturması olayları yaşanmaktadır. Bölüm 4. Coğrafya. İstanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni bağlayan, 29,9 kilometre uzunluğunda bir su yoludur. Boğazın uluslararası taşımacılık yapılan sulara oranla çok dar ve bir o kadar da kıvrımlı bir yapısı vardır. Boğazın iki yakasının birbirine en yaklaştığı nokta, Anadolu Hisarı ile Rumeli Hisarı arasında 698 metredir. En derin yeri Bebek ve Kandilli semtleri arasında 110, ikinci derin yeri ise Arnavutköy ve Vaniköy arasında 106 metredir. Ortalama su derinliği 60 metredir. Derinlik güneyden kuzeye çıkıldıkça artış gösterir. İstanbul Boğazı'nın girintili çıkıntılı yapısı hemen her bölgede kendini gösterir. 12 keskin kıvrımı bulunan boğazın kıvrılma açıları Kandilli açıklarında 45 derece, Yeniköy açıklarında ise 80 dereceyi bulur. Boğazın bu kıvrımlı yapısı nedeniyle su yolu uzunluğu ile kıyı uzunluğu birbiriyle aynı değildir. Kara uzunluğu Avrupa yakasında bir uçtan bir uca 55 kilometreyi bulurken, Anadolu yakasında bu uzunluk 35 kilometre kadardır. Boğazın kıyılarında geniş düzlükler bulunmaz. Yer yer denizin bitiminden birkaç metre sonra yalçın tepeler başlar. Boğazın özellikle Avrupa yakası kıyılarındaki düz alanların çoğu deniz doldurularak elde edilmiştir. İstanbul Boğazı çevresinde yüksekliği 100 metreyi aşmayan çok sayıda küçük yükselti vardır. Boğaza bakan en önemli yükselti 252 metre yüksekliği ile Büyük Çamlıca Tepesi ve 216 metre yüksekliği ile Küçük Çamlıca Tepesi'dir. İstanbul Boğazı ve çevresine egemen iklim türü Akdeniz iklimidir. Yaz mevsimi kurak ve tropikal hava kütleleri nedeniyle sıcak geçer. Ancak yazlar Türkiye'nin batısında ve güneyinde olduğu ölçüde şiddetli ve uzun süreli değildir. Kış mevsimleri dönemsel olarak ılık ya da soğuk geçebildiği gibi, Boğaz içinin kimi bölgelerinde yükseklik ve bitki örtüsü gibi etkenlere bağlı olarak iklim özelliklerinde değişiklikler gözlemlenebilir. Boğaz içinde yıllık ortalama hava sıcaklığı 13,6 santigrat derece ile 13,9 santigrat derece arasında değişir. Bölgenin yıl içinde aldığı yağış miktarı ortalaması 672 mm ile 745 mm arasında ölçülür. Boğaz çevresinde bağıl nem oranı ise %70-80 arasında değişir ki bu da Türkiye'de görülen en yüksek rakamdır. Kimi zamanlarda kutupsal hava kütlelerine bağlı olarak Boğaz ve çevresinde kar yağışlı günler geçebilir. Boğaz çevresinde soğuk hava nedeniyle don olayları yaşandığına sık sık rastlansa da, İstanbul Boğazı'nda suların donması, tuzluluk, akıntılar, gemi trafiği ve diğer coğrafi koşullardan ötürü söz konusu değildir. Ancak buna rağmen yakın geçmişte bile kış mevsimlerinde İstanbul Boğazı'nda yüzen büyük buz kütleleri görülmüştür. Halk arasında boğazın donması olarak adlandırılan bu olay, geçmişte bazı dönemlerde öylesine yoğun yaşanmıştır ki, İstanbul Boğazı'nın yüzeyi tümüyle buz parçalarıyla kaplanmıştır. Bu buz kütleleri, Avrupa kıtasının iç kesimlerinden geçerek Karadeniz'e dökülen akarsular aracılığıyla boğaza yığılmaktadır. Soğuk geçen kışlarda donan nehirlerden kopan buzlar, Karadeniz'de yüzerek boğaza girerler ve boğazın koylarında, limanlarında birikirler. Yığılan buzlar İstanbul'daki mevcut soğuk hava nedeniyle birbirlerine kaynayınca üzerinde insanların yürüyebileceği sağlamlığa erişir. İstanbul Boğazı'nda belirli dönemlerde fırtınalar görülür. Bu fırtınaların en yoğun ve şiddetli yaşandığı dönem Ocak ayıdır. Fırtınalı günlerin sayısı Eylül ayından başlayarak artış gösterir. Fırtınalı dönemlerde boğazda akıntı seyri değişebilir ve bu değişim boğazda ulaşımı zaman zaman sekteye uğratabilir. Sisli günler ise en çok Mart ve Nisan aylarında görülür. Kar yağışı ve sis nedeniyle boğaz trafiğe kapatılabilir. Boğazda iklimsel ölçümler Kandilli Rasathanesi'nden yapılır. Ancak bu gözlem evinin 114 metre yükseklikte bir noktada yer almasından dolayı bazı ölçümler yapılamamaktadır. Alt bölüm 4.1 Koylar. İstanbul Boğazı'nın iki yakası arasında kabaca bir paralellik vardır. Güneyden başlayarak Üsküdar'daki çıkıntı Dolmabahçe'deki girintinin, Ortaköy'deki çıkıntı Çengelköy koyunun, Kandilli burnu Bebek koyunun, Yeniköy'deki çıkıntı Paşabahçe koyunun karşısında yer alır. Ancak boğazın her iki yakasında koylar ve burunlar eşit bir dağılım göstermez. Boğazdaki koylar balıkçı tekneleri ve özel yatlar için en önemli sığınak noktalarıdır. Anadolu yakasındaki çeşitli liman ve koylarda 1653, Avrupa yakasındaki liman ve koylarda ise 1781 adet olmak üzere İstanbul Boğazı'nda toplam 3434 tekne bulunmaktadır. Bu teknelerin büyük bölümünü balıkçı tekneleri oluşturmaktadır ve bu tekneler genelde boğazın kuzeyinde yoğunlaşırlar. Bunun nedeni gezeyen balıkların mevsimsel olarak kuzeydeki koylarda yoğunlaşmasıdır. Boğazdaki teknelerin çekek sahalarının dağılımı Avrupa yakasında Rumeli Kavağı'nda 74, Sarıyer'de 30, İstinye'de 20 tanedir. Anadolu yakasında ise Anadolu Kavağı'nda 91, Yalıköy'de 8, Anadolu Hisarı'nda 27 tanedir. Alt bölüm 4.2 Adalar. İstanbul Boğazı'nın sularının çevrelediği iki kara parçası vardır. Bunlar Salacak açıklarında bulunan Kız Kulesi'nin üstünde olduğu Kayalık Ada ile Kuruçeşme açıklarında bulunan ve Galatasaray Adası olarak bilinen Kuruçeşme Adası'dır. Kız Kulesi. İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi ile birleştiği bölgede Salacak semti kıyısına yaklaşık 100 metre uzaklıkta yer alır. Kimi kaynaklarda bu adacık üstünde ilk yapının boğaz trafiğini kontrol altına almak isteyen Atinalı bir komutanın kurduğu karakol olduğu söylenir. Kız Kulesi teknik anlamda bir deniz feneri olduğu için Osmanlı döneminde Fenerler İdaresi'nin yönetimindeydi. Cumhuriyet döneminde 1945 yılında Liman Müdürlüğü tarafından devralındı ve 1959 yılında askeriyeye verildi. Son olarak 1982'de Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin yönetimine girdi ve bu dönemde geçici bir süre siyanür deposu olarak kullanıldı. 2000 yılında özel bir işletmeye kiraya verildi ve restoran olarak işletilmeye başlandı. Kız Kulesi, İstanbul sanatında en önemli ögelerden biridir. Kuleye ulaşım her gün belirli saatler arasında Salacak ve Kabataş'tan sağlanır. Kuruçeşme Adası. Galatasaray Adası ya da resmi adıyla Kuruçeşme Adası, Bebek kıyılarının 165 metre açığında yer alır. 1872'de Sultan Abdülaziz tarafından Sarkis Balyan'a hediye edilen ada, bir dönem Sarkis Bey Adacığı olarak anılır. Osmanlı döneminde ünlü ressam Ayvazovski'nin kaldığı bu ada, 1914'lerden itibaren kömür deposu haline getirildi. Bir süre sonra şehir hatları vapurlarına yakıt sağlayan bir yer oldu. 1957'de Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sadık Giz, 150 TL karşılığında adayı satın aldı ve diğer üyelerin hizmetine sundu. 1957-1968 arası Galatasaray Spor Kulübü Su Topu Şubesi'ne tahsis edildi. 2006'da eğlence yeri ve lokanta işletmecisi Mehmet Koçarslan'a 3 yıllığına kiralandı. İşletmeci adanın üzerindeki tesislere Su Ada adını verdi. Bölüm 5. Geçmişi. Alt bölüm 5.1. Bizans dönemi ve öncesi. İstanbul Boğazı kıyılarında ilk yerleşim yeri İsa'dan önce 685 yılında Megara'dan gelen Yunanların günümüzde tarihi yarımada olarak adlandırılan bölgeye gelmesiyle kurulmuştur. Bu yerleşim yeri günümüze pek çok kez el ve ad değiştirerek gelmiştir. Bunu yine yakın dönemlerde Dorların Anadolu yakasında günümüzde yerini Kadıköy ilçe merkezinin aldığı Kalkedon kentini kurması izlemiştir. Günümüzde yerinde Üsküdar ilçesinin bulunduğu alanda kurulmuş olan Skutari şehri de Boğaziçi'nin en eski yerleşim birimlerinden biridir. Boğaz, ilk çağda Karadeniz kıyısında kurulmuş olan kolonilere ulaşma açısından önemli bir su yoluydu. İsa'dan önce 493'te İskit seferine çıkan Pers İmparatoru 1. Darius, İstanbul Boğazı'nı yüzlerce gemiyi yan yana sıralayıp yüzer bir köprü oluşturarak geçmişti. Doğu Roma İmparatorluğu kurulduğunda Boğaz kıyısında bu üç şehir dışında önemli bir yerleşme yoktu ve küçük kıyı köylerinde insanlar balıkçılıkla uğraşırlardı. Boğaz çevresinde nüfus arttıkça ve şehirler büyüdükçe Boğaz önem kazanmaya başladı. Özellikle Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç ile çevrili olan ve güçlü surlarla korunan Konstantinopolis şehri bölgede önemli bir güçtü. Doğuda Müslümanların ilerlemeleriyle birlikte Boğaz ve kıyıları dönemin çok kutuplu dünyasında kilit bir önem kazandı. Bu dönemde Katolik Avrupa, kutsal sayılan Kudüs şehrini ele geçirmek için Müslümanlar üzerine seferler düzenliyordu. 1204 yılında Konstantinopolis üzerinden gerçekleştirilen 4. seferde Katolikler Ortodoksluğun merkezi olan bu şehri ve çevresini de ele geçirdiler ve burada Katolik Latin İmparatorluğunu kurdular. Bu olayın ardından Konstantinopolis ve Boğaz 57 yıl boyunca Latin İmparatorluğu yönetiminde kaldı. Bölgenin egemenliği 1261 yılında Bizans İmparatoru 8. Mihail Paleologos'un şehri ele geçirmesiyle yeniden Ortodokslara geçti. Dönem dönem Arapların ve Bulgarların da Boğaz üzerinden akınlar düzenlediği Konstantinopolis'e 15. yüzyıldan itibaren ise Türkler saldırıda bulunmaya başladı. Bu saldırılardan kapsamlı olarak yürütülen ilki, 2. Murat komutasındaki Osmanlı ordusunun 1422 yılında 2. Manuel Paleologos yönetimindeki Bizans İmparatorluğu üzerine yaptığı akındır. Şehri ele geçirmek amacıyla yapılan bu kuşatma, Osmanlı Devleti'ndeki iç karışıklıklar nedeniyle Türkler adına başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Konstantinopolis'in düşüşü ancak 1453 yılında 2. Mehmet'in kuşatmasıyla gerçekleştirilebilmiştir. 2. Mehmet, şehri ele geçirebilmek için önce Boğaz çevresindeki bölgeleri ele geçirmiş, sonra da buradaki mevcut kaleleri güçlendirmiştir. Boğaz'ın en dar noktasına Anadolu yakasında 1. Bayezid tarafından yaptırılan hisarın karşısına ise yeni bir kale yaptırmıştır. Rumeli Hisarı ve Anadolu Hisarı olarak adlandırılan bu yapılar günümüzde hala ayaktadır. Alt bölüm 5.2. Osmanlı dönemi. Konstantinopolis'i fethetme düşüncesiyle ön hazırlıklar yapan Osmanlı sultanları öncelikle İstanbul Boğazı çevresini ele geçirmişler ve buralarda iskan politikası yürütmüşlerdir. Bu dönemde ilk kez Boğaz içinde Türk köyleri de kurulmuştur. Konstantinopolis şehrinin 53 gün süren kuşatma sonucu 29 Mayıs 1453 tarihinde düşmesiyle yeni köyler de kurulmaya devam etmiş, mevcut köylerin nüfusları hızla artmıştır. İstanbul Boğazı, Türk kültüründe ve günlük yaşamında 18. yüzyıldan itibaren etkili olmaya başlamıştır. Boğaz içinde pek çok noktada Osmanlı sultanlarına avlaklar, has bahçeler, gezi parkurları oluşturulmuştur. Özellikle Lale Devri süresince Boğaz'ın en seçkin noktalarına kasırlar yaptırılmış, Boğaz kıyıları dönemin ileri gelenlerinin yaptırdıkları yazlık konaklarla dolmuştur. Sayfiye yeri olarak öne çıkan Boğaz kıyılarının belirli noktalarında kadınlar ve erkekler için deniz hamamı denen ayrı kumsallar açılmış, Boğaz'da kayıklarla yapılan mehtap sefaları moda olmuştur. İstanbul Boğazı 19. yüzyılda da bu dönemde kazandığı önemini korumuştur. Boğaz'a nazır tepelerde oluşturulan korular, parklar ve kıyılara yaptırılan mimari bakımdan batı esintileri taşıyan sahil saraylar bu dönemin en belirgin özellikleridir. Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ve Çırağan Sarayı bu dönemden günümüze gelen en bilinen yapılardır. Boğaz'ın askeri ve politik bir sorun olarak yeniden gündeme gelmesi, 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin eski otoritesini yitirdiği dönemde ortaya çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında tarafsızlık politikası güden Osmanlı Devleti, yönetimini elinde bulundurduğu boğazlara savaş gemilerinin girmesine izin vermiyordu. Ancak kendisine sığınan Alman bandralı SMS Göbün ve SMS Breslau gemilerine barınma hakkı vererek tarafsızlık politikasını terk etti. Uygulamada ise bunu sürdürmek için gemileri satın aldığını ve adlarını Yavuz ve Midilli olarak değiştirdiğini bildirdi. Bu gemiler Osmanlı yetkililerinin bilgisi dışında Boğaz'ı geçerek Kuzey Karadeniz'de Rus limanlarını topa tuttular. Bu ve bunun sonucunda gelişen olaylar nedeniyle savaşa dahil olup yenilen Osmanlı Devleti Boğazların egemenliğini tümüyle yitirdi. Yenik Osmanlı Devleti ile kazanan taraflar Mondros Antlaşması'nı imzaladılar ve antlaşmanın imzalanmasından kısa süre sonra 13 Kasım 1918 günü Osmanlı Devleti toprakları işgal edilmeye başlandı. İstanbul Boğazı'na ilk yabancı ülke donanmaları bu tarihte girdi. 22 İngiliz, 12 Fransız, 17 İtalyan ve 4 Yunan gemisinden oluşan 55 birimlik müttefik donanması, Dolmabahçe ve Sarayburnu önlerinde demirledi. Gemilerden çıkan askerler, İstanbul'da gerekli görülen stratejik noktalara konuşlandırıldılar. Bir grup asker ve gemi ise Boğaz'daki istihkamları ve tersaneleri boşaltıp teslim aldılar. Bu tarihten başlayarak 20 Temmuz 1936 tarihine dek Boğazlar önce savaşı kazanan devletlerce, daha sonra ise uluslararası bir komisyonca yönetildi. Alt bölüm 5.3 Cumhuriyet Dönemi. Osmanlı Devleti'nin ve müttefiklerinin 1. Dünya Savaşı'nda yenilmesinin ardından sırasıyla Mondros, Sèvres ve Lozan Antlaşmaları imzalandı. Mondros Antlaşması uyarınca başkent İstanbul ve taşra toprakları işgal edilirken Sèvres Antlaşması ise yürürlüğe girmedi. Sèvres Antlaşması'nda Türk Boğazları'nın Milletler Cemiyeti bünyesinde oluşturulacak uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi öngörülüyordu. Komisyon başkanları ve temsilcileri üye ülkelerden seçilecek, ancak Türkler bu komisyona başkanlık edemeyecekti. Sèvres Antlaşması uygulamaya konulmadığı için Boğazların ilgilendiren bu hükümler de devre dışı kaldı. Bu dönemde Türklerin direniş başlatarak bağımsızlık kazanması üzerine Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Lozan Antlaşması ise kazanan devletlerle yeni Türk Devleti arasında yapıldı. Bu antlaşmada Türkiye'nin uluslararası alanda birçok diplomatik kazanımı olsa da Boğazların egemenliği tam olarak Türk tarafının lehine sonuçlanmayan en önemli konulardan biriydi. Sevr Antlaşması ile kurulamayan Uluslararası Komisyon, Lozan Antlaşması ile kuruldu. Ancak bu kez komisyona Türk tarafından seçilen bir kişi başkanlık edecekti. Boğazların tüm ticaret gemilerine açık olması, barış zamanında da savaş gemilerinin belli bir sınırlamayla serbestçe boğazlardan geçmesi öngörülüyordu. Savaş zamanında Türkiye tarafsızsa boğazlardan geçişleri engellemeyecek, savaşa katılmışsa karşı devletlerin gemilerine istediği biçimde müdahalede bulunacaktı. Savaş zamanı tarafsız devletlerin ticaret gemileri yardım götürmüyorsa yine serbestçe boğazlardan geçebilecekti. Boğaz çevresinde kritik noktalar silahsızlandırılacaktı. Boğazlar 20 Temmuz 1936 tarihine dek bu koşullar altında yönetildi. İkinci Dünya Savaşı öncesinde gerilmeye başlayan siyasi ortamda Türkiye güvenlik kaygıları olduğunu dile getirerek boğazlar üzerinde yetkisini arttırmak için harekete geçti. Konuya hakim bir heyet tarafından bir taslak hazırlandı ve Türk tarafının bastırması sonucu İsviçre'nin Montreux kentinde boğazların durumu için Karadeniz'e kıyıdaş olan ya da boğazlarla ilgili olan devletler arasında görüşmeler başlatıldı. Görüşmeler sırasında Türkiye'yi dönemin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Londra Büyükelçisi Fethi Okyar, Paris Büyükelçisi Suat Davaz, Genelkurmay 2. Başkanı Asım Gündüz ve Türkiye'nin Milletler Cemiyeti sürekli delegesi Necmettin Sadık'ın içinde bulunduğu 24 kişilik bir grup temsil ediyordu. Türk tarafı gemiler için işlemekte olan geçiş serbestisine karşı çıkmıyor, ancak askeri gemilerin geçişleri süresince ulusal güvenliği sağlamak için yetki istiyordu. Karadeniz'e giren savaş gemilerinin sayısına ve Karadeniz sularında kalış süresine sınırlama getirilmesi de Türkiye'nin istekleri arasındaydı. Türk tarafına boğazlar üzerinde tam egemenlik hakkı veren bu istekler, Karadeniz'e kıyısı olan diğer ülkelerin çıkarlarına da uyduğu için söz konusu ülkelerce desteklendi. Yetkilerin komisyon tarafından sürdürülmesi konusunda bastıran Birleşik Krallığın görüşleri kabul görmedi ve imzalanan Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye güvenlik konularında boğaz üzerinde tam yetkili oldu. Boğazların egemenlik hakkı Türkiye'ye tanındıktan kısa bir süre sonra İkinci Dünya Savaşı patlak verdi. Savaşın sonuna dek katı bir tarafsızlık politikası izleyen Türkiye, ilgili antlaşmalar ve sözleşmeler uyarınca boğazları tüm muharip ülkelerin savaş gemilerine kapalı tuttu. Türkiye'yi Alman ve İtalyan savaş gemilerini ticaret gemisi sayarak boğazlardan Karadeniz'e sokmakla suçlayan Sovyet Rusya, Türkiye'ye nota verdi. Boğazların Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerce yönetilmesini öngören bir yönerge taslağıyla sözleşme değişikliği isteminde bulundu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık Türkiye'nin itirazlarını destekleyince Rusya'nın önerisi görüşülmeden bırakıldı. Türkiye, boğazlarda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra güvenlik tehdidi olarak değerlendirilebilecek herhangi bir olay yaşamadı. Ancak özellikle son 50 yıl içinde boğazlardan geçen ve akaryakıt taşıyan gemilerin yaptığı kazalar nedeniyle çevre felaketlerinden zarar gördü. Boğazlarda egemenlik ve savaş gemilerine kapalı olma konuları 2008 yılındaki Güney Ossetya Savaşı'nda yeniden gündeme geldi. Gürcistan'a insani yardım götürmek amacıyla NATO adına USNS Comfort ve USNS Mercy adlı ABD savaş gemilerinin boğazlardan geçmesi, Türkiye'de Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin ihlal edildiği konusunda hararetli tartışmalara yol açtı. Yabancı ülke savaş gemilerine kapalı olan boğazlarda, özel günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kutlama etkinlikleri yürütülür. Zafer ve kabotaj bayramlarında fırkateynler, denizaltılar ve hücum botları simgesel top atışlarıyla İstanbul Boğazı'ndan geçer.